Ayrım 37.
Ah serseriler ah, ah serseriler ah. Negrel arabaya binip Monsu'ya gidecek zamanları kalmadığını görünce arabacıya arabayı hemen avluya çekmesini söyledi. Adam da atlarla arabayı getirip bir hangarın arkasına gizledi. Negrel de bir sırtmacın yularını tuttuğu atı götürüp o hangarın içine bağladı. Geri geldiğinde yengesiyle küçük hanımları akılları başlarından gitmiş halde evine gizlenmelerini öneren köylü kadının hemen peşine takılmaya hazır buldu. Ama Negrel ahırda daha güvenlik içinde olduklarını, hiç kimsenin gelip de kendilerini bu samanların içinde aramayacağı kanısındaydı. Oysa araba kapısı pek iyi kapanmıyor, kurt yenikleriyle dolu tahtalar arasındaki kocaman yarıklardan yol görünüyordu. Genç adam hanımlara, ''Hadi hadi daha yürekli olun lütfen'' dedi. ''Gerekirse canımızı pahalıya satarız.'' Bu şaka korkularını daha da arttırdı. Gürültü gittikçe artıyor, henüz hiçbir şey görülmüyordu. Bomboş yolda kasırga öncesinin serin ve apansız esintisine benzer bir rüzgar esiyordu. ''Hayır hayır bakmak istemiyorum'' diyen Cecil hemen koşup samanların arasına saklandı. Bu eğlenceyi burnundan getiren bu insanlara fena halde sinirlenen Bayan Hannibal'ın beti benzi uçmuş, en geride duruyor, iğrenerek ters ters bakınıyordu. Lucy ile Jean korkudan tir tir titremelerine karşın gösterinin en küçük ayrıntısını bile kaçırmamak için gözlerini yarıklardan birine yapıştırmıştı. Gök gürültüsü yaklaşıyordu. Az sonra yer gök sarsıldı ve kafilenin başını çeken Jean Lin borusunu çala çala dört nala koşarak geçti. Cumhuriyetçi inançlarına karşın hanımların yanında ayak takımıyla alay etmekten hoşlanan Negrel, ''Aman esas şişelerinizi açın, halkın alın teri geçiyor.'' diye fısıldadı. Ama genç adamın alaylı sözleri bağırış çağırış kasırgası içinde uçup gitti. Kadınlar görünmüştü. Koşarken saçı başı dağılmış, sırtlarında eski püskü giysilerden, oraları buraları gözüken, açlıktan kırılan çocuklar doğurmaktan bitkin düşmüş dişi çıplaklığıyla bin kadar kadın. Kimisinin kucağında çocuğu vardı. Bir yas ve öcalma sancağı gibi çocuklarını havaya kaldırıyorlardı. Daha genç olan kimileri de savaşçı kadınlar gibi göğüslerini şişirmiş, ellerindeki sopaları sallıyorlardı. Beri yanda pek çirkin olan yaşlı kadınlar da öyle avaz avaz bağırıyorlardı ki bir deri kemik kalmış boyunlarındaki damarlar kopacakmış gibi dışarı fırlıyordu. Sonra da erkekler sükun etti. Kazmacısı, katarcı olanı, onarımcısıyla tek bir kitle halinde omuz omuza vermiş, rengi atmış pantolonları, lime lime olmuş yün kazakları, hemen hepsi toprak rengi tek düzeliğin içinde silinmiş, birbirine kaynamış, birbirinin içine girmiş öfkeli 2000 adam. Gözler alev alev yanıyor. Kas katı toprakta çınlayan saboların çıkardığı takırtının eşlik ettiği ve dörtlükleri ne olduğu belirsiz ulumalar arasında ulusal marşları La Marseillaise'i söyleyen ardına kadar açılmış ağızların kapkara deliğinden başka bir şey görünmüyordu. Başlar üstünde dimdik havaya kalkmış demir çubuklar arasında bir de balta geçti. Grevcilerin sancağına benzeyen bu tek balta duru gökte keskin bir giyotin bıçağı gibi duruyordu. ''Ne korkunç yüzler'' diye kekeledi Bayan Hannibal. Negrel de dişlerinin arasından ''Eğer bir tekini tanıyorsam şeytan çarpsın beni'' dedi. ''Nereden çıkmış kuzum bütün bu eşkıyalar?'' Gerçekten de öfke, açlık, o iki aylık acı ve ocaktan ocağa o çılgınca koşuşma, Monsülü kömür işçilerinin o sakin yüzlerini sivri çeneli birer yırtıcı hayvan suratına döndürmüştü. Güneş batmak üzereydi. Koyu kızıl renkli son ışınlar ovayı kana buluyordu. İşte o zaman yoldan kan akarmış gibi göründü kadınlar, erkekler hala koşularını sürdürüyorlar. Mezbahada hayvan boğazlayan kasaplar gibi onlar da kana bulanmışlardı adeta. Bu korkunç ama güzel görünüm karşısında sanatçı damarları kabaran Lucy ile Jean alçak sesle ''Ah harikulade'' dediler. Bununla birlikte korkuyorlardı da. Yem teknelerinden birine yaslanmış duran Bayan Hannibal'ın yanına çekildiler. Kendilerini toptan öldürmeleri için direnişçilerin bu kapının ayrık tahtaları arasından içeri bir göz atmalarının yeterli olduğu düşündükçe adeta iliklerine kadar donuyorlardı. Genellikle yürekli bir insan olan Negrel bile bilinmeyenin doğurduğu istencini aşan bir dehşete kapılmıştı. Samanların arasında gizlenen Cecil artık hiç kıpırdamıyordu. Öbürleri de hiç istemedikleri halde ellerinde olmaksızın gözlerini kapıdan ayıramıyor, hep yola bakıyorlardı. 100 yıl sona ererken kan rengine bulanmış bir akşam vakti, kaçınılmaz biçimde hepsini sürükleyecek bir ayaklanmanın kıpkırmızı görünümüydü bu. Evet, bir akşam yularını koparan, gemi azıya alan halk yollarda işte böyle dört nala koşacaktı. Burjuvaların kanını dereler gibi akıtacaktı. Kesik başları gezdirecek, kırılan kasaların altınlarını dört bir yana saçacaktı. Kadınlar uluyacak, erkekler de ısırmak için kurt çenesine benzeyen çenelerini açacaklardı. Evet, gene aynı lime lime giysiler, aynı saboların yeri göğü inleten takırtıları, pislik içindeki vücutları, pis kokan solukları, kabına sığmayan barbarca taşkınlıklarıyla o korkunç kalabalık dünyayı silip süpürecekti. Dört bir yandan yangınlar yükselecek, kentlerde taş taş üstünde bırakılmayacak, yoksulların bir gecede kadınlara saldırıp zenginlerin şarap mahzenlerini boşaltacağı o büyük şehvet kudurganlığı ve yiyip içme safahatından sonra ilkel insanlar gibi ormanlara dönülecekti. Belki yeni bir dünyanın fışkıracağı güne kadar hiçbir şey kalmayacaktı. Ne varlıklardan tek metelik, ne de elde edilen mevkilerden bir ün. Evet, doğanın bir gücü gibi yoldan işte bunlar geçiyordu. İçeridekiler işte bunun korkunç esintisini duyuyorlardı yüzlerinde. La Marseillaise'i bastıran başka bir çığlık yükseldi. Ekmek, ekmek, ekmek. Lucy ile Jean, baygınlıklar geçiren Bayan Hanebo'ya sokuldular. Negrel de gövdesiyle onları korumak istermiş gibi önlerinde duruyordu. Eski toplum bu gece mi yıkılacaktı acaba? Ve o anda gördükleri şey akıllarını büsbütün başlarından aldı. Kalabalık geçip gidiyordu. Kala kala sadece en geride kalan döküntüler kalmıştı ki ansızın mokette kız sükun etti. Kız bile bile oyalanıyor, bahçelerinin kapısında, evlerinin pencerelerinde burjuva arıyordu. Bulunca da suratlarına tüküremediği için en büyük hakaret saydığı şeyi yapıp eteklerini kaldırıyordu. O sırada belli ki bir burjuva gözüne çarpmıştı. Çünkü ansızın eteklerini yukarı kaldırıp kalçaları gerdi, güneşin son ışıkları altında çırçıplak koskocaman kıçını gösterdi. Bunun edepsiz hiçbir yanı yoktu ama korkunç olduğundan insanı güldürmüyordu. Her şey gözden silindi, kimsecikler kalmadı. İnsan seli yolun kıvrımları boyunca canlı, parlak renklere boyanmış basık evler arasından Monceau'ya doğru akıyordu. Arabayı avludan çıkardılar ama arabacı, eğer direnişçiler hala yolu tutuyorsa hanımefendiye, küçük hanımları kazasız belasız eve götürme sorumluluğunu üzerine almaya cesaret edemediğini söyledi. İşin kötüsü başka yolda yoktu. Oysa her şeye karşın eve dönmeliyiz dedi çileden çıkan, korkudan eli ayağı titreyen Bayan Hanebo. Şu pis işçiler yemek verdiğim günü seçtiler gene. Gelin de böylelerine iyilik edin. Lucy ile Jean, yabanlıların hala geçmekte olduğunu sanarak, onları görmek istemediklerini yineleyerek çırpınan Cecil'i samanlar arasından çıkarmaya uğraşıyorlardı. Sonunda hepsi arabaya yerleşti. Negrel de atına bindi. İşte tam o sırada genç adamın aklına Requal'ların ara yollarından geçmek geldi. Aman arabayı yavaş sürün dedi arabacıya. Çünkü yol çok kötüdür. Kalabalık ana yola çıkmanıza engel olursa orada eski ocağın arkasında durursunuz. Biz küçük bahçe kapısından geçip yürüyerek eve döneriz. O sırada siz de arabayla atları herhangi bir yere, bir hanın hangarına falan çekersiniz. Yola koyuldular. Direnişçi kalabalığı uzaklarda Monceau'ya akıyordu. Kasaba halkı iki kez oradan geçen jandarmalarla atlı birlikleri görünce korkudan çılgına dönmüş bir halde çırpınıp duruyordu. Ortalıkta korkunç söylentiler dolaşıyordu. Burjuvaları karınlarını deşmekle korkutan el yazması bildirilerden söz ediliyordu. Bunları hiç kimse görüp okumamıştı ama gene de cümleler ağızdan ağza yineleniyordu. Özellikle noterin evinde korku son haddini bulmuştu. Çünkü az önce postadan imzasız bir mektup almıştı. Eğer hemen halktan yana olduğunu bildirmezse, konutunun mahzeninde onu eviyle birlikte havaya uçurmaya hazır bir fıçı barutun gömülü bulunduğu bildiriliyordu. Bu mektup yüzünden ziyaretleri uzayan Gregorlar, konuyu tartışıyor. Bunun bir şakacı marifeti olduğunu tahmin ediyorlardı ki tam o sırada kalabalığın kasabayı doldurması ev sahiplerini büsbütün dehşete düşürdü. Gregorlar gülümsüyorlardı. Perdeyi aralayıp dışarı bakıyorlar, herhangi bir tehlikenin varlığını kabul etmiyorlar, işin önünde sonunda tatlıya bağlanacağından emin olduklarını söylüyorlardı. Saat 5'i çalıyordu. Yolun açılmasını bekleyecekler, sonra da kalkıp karşıya Hannibal'lara geçecekler. Çoktan gelmiş olması gereken Cecil'le birlikte orada akşam yemeğini yiyeceklerdi. Ama Monsieur'de hiç kimse onların iyimserliğini paylaşıyora benzemiyordu. Çılgına dönen insanlar sağa sola koşuyor, kapılar, pencereler şiddetle kapanıyor, caddenin öbür yakasında Maigret'in dükkanının kepenklerini indirip üstlerini kalın kol demirleriyle pekiştirdiğini gördüler. Adam o kadar sararmıştı, öyle de tir tir titriyordu ki o çelimsiz sıska karısı vidaları sıkıştırmak zorunda kalmıştı. Direnişçi kalabalığı müdürün konağı önünde durdu. Aynı haykırış yükseliyordu gene. Ekmek, ekmek, ekmek. Bay Hannibal pencere önünde durmuş, dışarı bakarken atılan taşlarla camların kırılmasından korkan Hipolit, pancurları kapamak için koşup geldi. Aynı şekilde zemin kattaki pancurları da kapattı. Sonra birinci kata çıkıp aynı işi orada da yaptı. Teker teker örtülen panjurların çarpması, ispanyoletlerin gıcırtısı işitildi. Ne yazık ki bodrum kattaki mutfağın geniş penceresini de aynı biçimde kapama olanağı yoktu. Tencereleri kaynatan, kebapları kızartan ateşin kıpkırmızı yalazını dışarı yansıtan bir pencereydi bu. Bay Hannibal olup bitenleri daha iyi görebilmek üzere farkında olmaksızın ikinci kata Polin odasına çıktı. Evin sol kanadında bulunan bu odanın yeri hepsinden iyiydi. Çünkü işletmenin işliklerine kadar bütün yolu görüyordu. Orada kalabalığa tepeden bakarak panjurların arkasında durdu. Ama silinip düzenlenmiş tuvalet masasıyla, çekiştirilip dümdüz edilmiş kırışıksız çarşaflı soğuk yatağıyla bu oda onu yeniden heyecanlandırdı. Öğleden sonrasının bütün öfkesi, yalnızlığının korkunç sessizliği içinde verdiği o müthiş savaş şimdi büyük bir yorgunluğa dönüşmüştü. Bütün benliği artık tıpkı bu oda gibi soğumuş, sabahki pisliklerden temizlenip arınmış, alışkanlığın verdiği düzene girmişti. Rezalet çıkarmak neye yarardı ki? Evinde değişen bir şey var mıydı? Karısı bir sevgili daha edinmişti, o kadar. Bu yeni aşığı aile içinden seçmiş olması durumu pek ağırlaştırmıyordu. Hatta belki de böylesi daha da iyiydi. Çünkü hiç değilse böylece görünüşü kurtarmış oluyordu. Sabahki kıskançlık nöbetini anımsadıkça kendi kendine acıyordu. Şu yatağı yumruklamak ne gülünç bir şeydi. Daha önce başka bir erkeğe göz yumduğuna göre bunu da pekala hoş görebilirdi. Olsa olsa biraz daha fazla hoşgörüye mal olacaktı bu, o kadar. Ağzının içi zehir gibiydi. Her şeyin yararsızlığını, yaşamın sonu gelmez acısını düşünüyor. İçine düştüğü bu iğrenç durumda hala o kadını taparcasına sevdiği ve arzuladığı için kendi kendisinden utanıyordu. Pencerenin altında bağrışmalar artan bir şiddetle yükseldi. Ekmek, ekmek, ekmek. Bay Hannibal dişlerinin arasından sersemler diye mırıldandı. Aşağıdakilerin çok yüksek ödenek aldığı için kendisine küfürler yağdırdıklarını, koca göbekli tembel, başkaları açlıktan geberirken bol bol tıkınan ve hazımsızlık sıkıntılarına uğrayan pis domuz dediklerini işitiyordu. Kadınların gözüne mutfak ilişmişti. Mis gibi kokusuyla boş midelerini kazındıran nar gibi kızarmış sülüne, o güzelim salçalara ver yansın edip küfürler savuruyorlardı. Ah şu alçak burjuvalar, gırtlaklarına yer mantarı tıkıp üzerine de şampanya içirip bağırsaklarını çatlatacaklardı. Ekmek, ekmek, ekmek. Sersemler diye yineledi Bay Hannibal. Ben mutlu muyum sanki? Hiçbir şey anlamayan bu insanlara ölesiye kızıyordu. Onlar gibi vurdum duymaz olabilmek, canı isteyince de kolayca ve pişmanlık duymadan sevişebilmek uğruna o kabarık ödeneğini seve seve onlara armağan edebilirdi. Onları sofrasına oturtabilse, sülün kızartmasını gırtlaklarına dayayıp, kendisi de o sırada gidip çiftlerin arkasında sevişse, kendinden önce onları yere deviren bütün erkeklerle alay ederek kızların sırtını yere getiriverse. Ah, bu uğurda neler neler vermezdi ki. Bir günlüğüne de olsa istediğine gönlünce boyun eğen ve karısına bir tokat atıp komşu kadınlarla keyif çatacak kadar hoyrat olan o sefillerden birinin yerinde olabilmek için her şeyini, eğitimini, rahatını, görkemli yaşayışını, müdürlük yetkisini seve seve verebilirdi. Hatta açlıktan gebermeye, bomboş mideyle, kramplarla kıvranan midenin verdiği baş dönmeleriyle yaşamaya bile razıydı. Belki de böylece içindeki o onulmaz acıyı dindirirdi. Ah, hayvan gibi yaşamayı, hiçbir şeye sahip olmamayı, vagon itici kızların en çirkinini, en pisiyle buğday başaklarının arasında yuvarlanmayı ve bununla yetinebilmeyi ne kadar isterdi. Ekmek, ekmek, ekmek. İşte o zaman kızdı. Gürültü arasında öfkeyle bağırdı. Ekmek, ekmek. Bu yetiyor mu sanıyorsunuz sersemler? Kendisi doyasıya yiyordu ama gene de acıdan kıvranıyordu. Yıkılan yuvası, baştan başa acılarla dolu yaşamı bir ölüm hıçkırığı halinde gelip boğazında düğümleniyordu. Ekmek bulabilmek her şeyi çözümlemiyordu. Hangi budalaydı o yeryüzü mutluluğunu varlıkların paylaşımında gören? Bu devrimci ham hayalcileri istedikleri kadar toplumu yıkıp bir başkasını kurabilirlerdi. Ama herkese eşit düzeyde pay vermekle insanlığın ne sevindirici arttırılabilir ne de acısı azaltılabilirdi. Hatta yeryüzündeki mutsuzluğu arttırırlardı bile. İçgüdülerin o dingin doyumundan ayırıp tutkuların doyumsuz acısına yükselttiği gün, yeryüzündeki köpekleri bile bir gün umutsuzluktan acı acı uluyacak hale getirirlerdi. Hayır, hayır. En iyisi hiç dünyaya gelmemekti. Ya da gelinecekse bir ağaç, bir taş olarak, daha da iyisi gelip geçenlerin ayakları altında ezilse de kanı akmayacak bir kum tanesi olarak gelmekti. Ve çektiği acının öfkesi içinde Bay Hannibal'ın gözleri doldu. Sımsıcak yakıcı yaşlar yanaklarından yuvarlandı. Yol alacakaranlığa gömülürken ilk taşlar konağın ön yüzünü dövmeye başladı. Şimdi artık bu aç insanlara kızmıyor, sadece yüreğini yakan yaranın verdiği kızgınlıkla gözyaşlarının arasından sersemler, sersemler diye yineleyip duruyordu. Ama kazınan midelerin gurultusu ağır bastı. Her şeyi silip süpüren bir fırtına esintisi gibi bir haykırış yükseldi. Ekmek, ekmek, ekmek. Catherine'den yediği tokatlarla ayılan Etienne gene arkadaşlarının başında kalmıştı. Ama kısık sesiyle onları Monsieur üzerine saldırtırken içinden yükselen başka bir sesin akıl ve mantık sesinin şaştığı, bütün bunların nedenini sorduğunu işitti. Bütün bu olup bitenlerin hiçbirini o istememişti. Soğukkanlılıkla davranıp bir felaketi önlemek için Jean Bart'a giderken nasıl olmuştu da o günü şiddetten şiddete geçerek, müdürün konağını kuşatarak bitirmek durumunda kalmıştı? Az önce durun diye bağıran kendisiydi. Yalnız ilkin gidip yerle bir etmekten söz edilen işletme işliklerini korumaktan başka bir şey düşünmemişti. Oysa şimdi taşlar konağın ön yüzünü dövmeye başlayınca, daha büyük felaketleri önlemek üzere kalabalığı hangi yasal avın üstüne saldırtabileceğini düşünüyor ama bir türlü bulamıyordu. Yolun ortasında böyle eli kolu bağlı, güçsüz, tek başına dururken meyhaneci kadının telaşla koşup sadece kapısını açık bırakarak kepenklerini örttüğü Tison meyhanesinin eşiğinde dikilen bir adam kendisine seslendi. "Evet, benim. Bak dinle ne diyeceğim." Seslenen Rasseneur'dü. Sabah evlerinde kalıp akşam haber almak için gelen hemen hemen hepsi Dog San Quarante mahallesinden oluşan kadınlı erkekli 30'a yakın insan direnişçiler yaklaşırken meyhaneye dolmuştu. Zachary ile karısı Philomène masalardan birine oturmuştu. Daha ötede sırtlarını dönen Pioran ile karısı yüzlerini gizliyorlardı. Zaten hiçbiri içki içmiyordu. Sadece oraya sığınmışlardı. Etienne Rasseneur'ü tanıdı. Tam uzaklaşıyordu ki Beriki, "Beni görünce rahatsız oldun değil mi?" dedi. "Ben sana söylemiştim, seni uyarmıştım. Sıkıntılar daha yeni başlıyor. Şimdi artık istediğiniz kadar ekmek diye bağırın. Ekmek yerine karnınızı kurşunla dolduracaklar." Bunun üzerine Etienne geri dönüp yanıt verdi. Beni rahatsız eden bizler kelle koltukta savaşırken kollarını kavuşturup bir köşeden olup bitenleri seyreden korkaklardır. Karşıki evi yağma etmeyi mi düşünüyorsun diye sordu Resenür. Hep birlikte ölecek bile olsak sonuna kadar arkadaşların yanında kalmayı düşünüyorum ben. Büyük bir umutsuzluğa kapılan Etienne ölmeyi göze alarak kalabalığın içine döndü. Yolun üzerinde üç çocuk konağa taş atıyorlardı. Arkadaşlarını durdurmak amacıyla bağırıp camları kırmanın hiçbir yarar sağlayamayacağını söyledi ve çocukların kıçına birer tekme indirdi. Janvier'in yanına gelen Bebert ile Lady ondan sapan kullanmasını öğreniyorlardı. Kimin daha çok cam kıracağı yarışına girerek sırayla birer taş atıyorlardı. Lady beceriksiz bir atış yapmış ve kalabalığın içindeki bir kadının başını yarmıştı. İki oğlan kasıklarını tuta tuta gülüyorlardı. Onların hemen arkasında bir sıranın üzerine oturan Bonmort Mama ile Marek çocuklara bakıyordu. Bonmort babanın bacakları öyle şişmişti ki hangi merakla sürüklendiği bilinmez oraya kadar bin bir zorlukla yürüyebilmişti. Ağzını bıçak açmayan o dertli günlerden biri olduğundan bunu bir türlü öğrenemediler. Artık hiç kimse Etienne'in sözünü dinlemiyordu. Genç adamın bütün buyruklarına karşın eve yağmur gibi taş yağıyordu. Şu sığır kadar ağır kanlı ama bir kez de kızdı mıydı önü alınamayan kendi eliyle kışkırttığı vahşi insan sürüsüne bakıp şaşıyor, ürküntü duyuyordu. Ağır ve tepkisiz bütün eski Flaman damarları kabarmıştı. Kızışması için aylar geçerdi ama kızıştıktan sonra da hiçbir şey dinlemez, içindeki hayvan tüyler ürpertici canavarlıklara doyana kadar en korkunç, en iğrenç yabanıllıklara girişirdi. Onun doğduğu yerlerde, güneyde insanlar daha tez parlar ama elleri çabuk değildir, az iş çıkarırlar. Elindeki baltayı alabilmek için Lavak'la dövüşmek zorunda kaldı. Ancak iki eliyle taş atan Maholer'i nasıl durduracağını bilemiyordu. Etienne'i nasıl kadınlar, Lavak kadın, Mokette kız ve öbürleri korkutuyordu? İnce uzun boyuyla, hepsinin tepesinden bakan Brulle kadının kışkırtmalarıyla, dişleri ve tırnakları dışarıda, dişi köpekler gibi hırlayarak, öldürücü bir öfkeyle kaynaşıp duruyorlardı. Ama ansızın her şey durdu. Bir anlık şaşkınlık, Etienne'in yalvarıp yakarmalarının yapamadığını başarmış, azıcık ortalığı yatıştırmıştı. Bu şaşkınlığın nedeni noterden izin isteyip kalkan ve karşıya müdürün evine geçmek üzere yolan çıkan Gregor'lardı. En ufak bir telaş belirtisi göstermiyorlardı. Bu işin boyun eğişiyle 100 yıldan beri kendilerini besleyen yiğit maden işçilerinin küçük bir şakası olduğundan emindiler. İşçiler gökten düşmüşe benzeyen bu yaşlı karı kocayı yaralamamak için taş atışını durdurmuşlardı. Bahçeye girmelerine, evin önündeki merdivenleri çıkmalarına, bir türlü açılmak bilmeyen kapıyı çalmalarına ses çıkarmadılar. Tam o sırada izinden dönen Rose, Monsölü olduğu için tanıdığı öfkeli işçilere gülecekler dağıtarak çıkageldi. Aslında kanadı yumruklaya yumruklaya, sonunda Hippolyte kapıyı aralatan da o oldu. Doğrusu ya tam zamanıydı. Gregorlar içeri girer girmez taş yağmuru yeniden başladı. İçine düştüğü şaşkınlıktan uyanan direnişçi kalabalığı şimdi daha şiddetle bağırıyordu. Kahrolsun burjuvazi, yaşasın toplumsal eşitlik. Böylesi bir serüvenle karşılaştığı için pek keyiflenmişe benzeyen Rose, konağın giriş holünde hala gülerek korkudan eli ayağı kesilen uşağa, "Kötü insan değillerdir, iyi tanırım onları," diye yineliyordu. Bay Gregory şaşmaz bir hareketle şapkasını astı, sonra Bayan Gregor'un kalın çuhadan mantosunu çıkarmasına yardım ederken, "Elbette canım," dedi. "Aslında yürekleri kötü değildir. Bakın göreceksiniz. Doyasıya bağırdıktan sonra gidip daha bir iştahla çorbalarını içeceklerdir." Bu sırada Bay Hanabu ikinci kattan iniyordu. Olup bitenleri görmüş, her zamanki soğuk ve terbiyeli haliyle konuklarını karşılamaya geliyordu. Ama yüzünün solukluğu, döktüğü gözyaşlarını belli ediyordu. İnsan yanı bastırılmıştı. Ortada sadece görevini eksiksiz yerine getirmeye kararlı bir yönetici kalmıştı. "Biliyor musunuz," dedi, "hanımlar daha dönmediler."